İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 54.
Demek ha diye düşündü, vay anasını, demek Bayramoğlu, o mazlum karıncayı incitmez gözüken o yoksul adam, bu ağzı var da dili yok kişi demek böyle, demek icabında kaplan kesilen bir kişiymiş. Murtaza onun öfkesi karşısında o kadar şaşırdı ki bir süre ağzını açamadı. Bayramoğlu ise evinin avlusunda bir süre kafesinde yereleri kabarmış bir aslan nasıl dolaşırsa o da homurdanarak öyle dolandı durdu. Sonunda yatışmış olacak ki gülerek ter içinde kalmış Murtaza'nın yanına geldi. Yüzbaşı Arif akıllı kişidir, böyle saçma sapan dedikodulara inanmadı değil mi diye sordu. Murtaza bir beladan kurtulmanın rahatlığında, hiç inanır mı canım, ama seni yarın ona götüremezsem inanır da her bir şeyi de yapar. Haydi gel bizimkiler bir güzel çay kaynatsınlar, bize bir içelim, bir içelim. İçeriye seslendi, sonra heybeleri torbaları açtı, gözleri fal taşı gibi büyüdü. Bunların hepsini bana Yüzbaşı Arif mi gönderdi? O gönderdi, şu al atı da o gönderdi. Bayramoğlu kalktı, atın yanında yönünde her yerine inceden inceye bakarak dolaştı. Boynunu şaplakladı, yelesini okşadı, ağzını açtı, dişlerine baktı. Allah Allah diye şaşkınlığını dile getirdi. Böyle bir atı baba oğula, kardeş kardeşe vermez dedi. Demek benim eski günlerimi hatırlamış Yüzbaşı Arif. Murtaza Ağa'nın yanına geldi, elini onun omuzuna koydu. Demek beni unutmayan bir adam da varmış ha. Hay Yüzbaşı Arif hay. Seni görmeyi çok istiyor. Gözleri dünyanın bütün oyuncakları kendisine bağışlanmış, sevincinden kabına sığamayan bir çocuğun sevinci ve kurnazlığıyla ışılıyordu. Yarın giyinir kuşanır biner atlarımıza gideriz. Gideriz de Yüzbaşı Arif'imizi görürüz. Bakalım ki yaşlanmış mı o da bizim gibi. Bu sefer de sevinmek sırası Murtaza Ağa'ya geldi. Oradan genç bir köylü buldu. Ne yapıp edip şu pusulayı Arif Sahin Bey'e ulaştıracaksın dedi. Eline yüklüce bir para tutuşturdu. Delikanlı atına atladığı gibi dağlardan aşağıya sürdü. Ertesi gün ikindi üzeri, üstünde cuma günü Bayramoğlu ile birlikte kasabada olacağız. Bilgi edinilmesi diye yazan pusulayı Taşkın Halil Bey'in eline verdi. Arif Saim, evet dedi, Bayramoğlu'nu bu kasabada devlet reisleri gibi karşılayacağız. Bu karşılama öyle harikulade bir karşılama olmalı ki Bayramoğlu neye uğradığını bilememeli. Törenin gerektiğinden de daha görkemli olması için hazırlıklara giriştiler. Dağlardan mersin dalları, kır çiçekleri getirtildi. Bahçelerde ne kadar kasımpatı varsa yolundu. Bir çarşının bu başına, bir öteki ucuna büyük zafer takları dikildi. Büyük alandaki ağaçların gövdelerine de çiçekler, dallar sarıldı. Dükkancılar dükkanlarını çiçeklerle, bayraklarla süslediler. Kasaba tepeden tırnağa yundu. Evlerin birçoğu bile kapılarını, pencerelerini çiçeklerle, dallarla donattılar. Her esnaf, her zanaatçı, kasabada oturan her kişi Bayramoğlu'nun onuruna gücü yettiğince bir katkıda bulunmuş, kasabanın süslenmesi için elinden geleni geriye koymamıştı. Bu kasabada bu kadar çiçeğin, bayrağın bulunabileceği kimsenin aklından geçmezdi. Kasaba bir çiçek, bir bayrak bahçesine dönmüştü. Herkes en güzel giyitlerini giymiş bekliyorlardı. Arif Sahin Bey dün akşamdan Bayramoğlu'nun yoluna bir atlı göndermişti. Atlı gelenleri görür görmez dolu dizgin geriye dönecek, kasabada Bayramoğlu'nu bir saatlik yolda karşılayacaktı. Sulanmış, süpürülmüş çarşıda kedi köpek bile gözükmüyordu ortalıkta. Oysa öteki günler başıboş köpekler sürülerle çarşıdan alana, alandan köprüye, köprüden mahalle aralarına dolaşırlardı. Arif Sayın Bey o gün erkenden kalktı, usturayla sinek kaydı tıraş oldu. İpekli gömleğini giyip kırmızı elmas iğneli kravatını taktı. Giyindi kuşandı, iki dirhem bir çekirdek oldu. Görkemli lord şapkası, beyaz eldivenleri, sapı altın bastonu, rugan kunduralarıyla ürkütücü, göz kamaştırıcı bir heybete benziyordu. Kasaba ileri gelenlerinin hepsi de bayramlık giyitlerini giymişler, tam tekmil Taşkın Ali Bey'in konağının avlusuna doluşmuşlar, Arif Sahin Bey'in yukarıdan inmesini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Kasabadaki bütün okullar, davulcular, zurnacılar, kasabanın futbol takımı, mücahitler derneği, bunların kılıkları türlü türlüydü ve üç etekten tutun da Maraş havasına, eski yeni asker subay kılıklarına bürünmüşlerdi. Her mücahidin yakasında da kırmızı kurdelalı madalya ya da madalyaya benzer bir şey sarkıyordu. Ellerine de paslı kılıçlar, kamalar, av tüfekleri, kundakları yarılmış kurt yemiş tüfekler, çakmaklı tüfekler, toplu tabancalar, çakmaklı tabancalar almışlardı. Kimisinin göğsüne de dürbünler asılmıştı. Kırmızı postallar giymiş halaycılar çoktan yola çıkmışlar, tapu tepesinin altındaki yola varmışlar, çoktandır bekliyorlardı. Hazırlığını bitiren Arif Sayın Bey son bir kez daha aynaya baktıktan, bıyıklarını burduktan sonra kasılarak, ağır ağır ayakkabılarının kurumuş tahtada çıkardığı tok sesi dinleyerek aşağıya indi. Herkes ona koştu. O sadece sağ elini uzatmış kasılmış öyle duruyor, elini kim öpüyor, kim sıkıyor bakmıyordu bile. El öpme ve sıkma töreni bitince Arif Sayın Bey avluyu karşıki portakal ağacından köşedeki nara kadar gidip gelmeye başladı. Yanına yöresine hiç bakmıyor, kasıldıkça göğsü geriliyor, şişiyordu. Başı da gittikçe dikleşiyor, bastığı yeri görmüyordu. Ötekilerse avluda durmuşlar çıt çıkarmadan hayranlıkla onun gittikçe şişen, genişleyen göğsünü, uzayan boyunu seyrediyorlardı. Tam öyle olurken atlı dolu dizgin geldi. Atının başını beyefendinin tam önünde çekti ve büyük bir ustalıkla da atı olduğu yerde durdurdu. "Geldiler efendim," dedi. Arif Sayın Bey ona eliyle sinek kovar gibi çekilmesi için bir işaret yaptı. Otomobiline doğru yürüdü. Şoför kapıyı açmış, çoktandır onu bekliyordu. Taşkın Halil Bey'i, Zülfü'yü, Molla Duran'ı da yanına çağırdı. Otomobil önde, bayramlıklarını giyinmiş kasaba ileri gelenleri arkada, onların da arkasında kadın erkek genç yaşlı kasabalılar ağır ağır kasabanın dışına ilerlediler. Bir yarım saat sonra çakıl taşları serili bir büyük çukur alana gelip, çoktandır beklemekten canı çıkmış öğrencilerin, yamalı bohça örneği renk renk kılık kılık orada durmuş kalmış mücahitlerin, çorapsız, ayakkabısız, çubuklu sarı lacivert formalarını çekmiş sporcuların, tunç siper göğüslerini şişirmiş gözler ileride, her birisi bir çelik parçasına dönmüş jandarma bölüğünün ilerisine geçtiler, durdular. Arif Sayın Bey ve otomobilindekiler aşağıya inmediler. Ne zamanki Bayramoğlu'yla Murtaza Ağa'nın başı çalıların arkasından gözüktü, işte o zaman Arif Sayın Bey bütün heybetiyle otomobilden çıktı. En başa gitti, dikildi. Bayramoğlu onun önüne gelince atının başını çekti, atladı. İki eski arkadaş kucaklaştılar. Tam bu sırada da davullar, zurnalar çalmaya başladı. Arif Sayın onun kulağına kimseye yüz vermeden derhal atına bin ve orduyu teftişe çıkmış bir kumandan gibi göğsünü şişirerek yüzlerine bakmayarak önlerinden geçirdi. Bayramoğlu onun ne demek istediğini hemen anlamış, ötekilerin yüzlerine bile bakmadan ata atlamış, bir ordu komutanı gibi göğsünü şişirmişti. Murtaza Ağa da onun arkasında, o da onun gibi göğüs şişkin, bakışlar karşıya fırlamış, boyun uzamış, kimsenin yüzüne bakmadan atını sürüyordu. Bayramoğlu daha işini bitirmemiş, kalabalığın sonuna gelmemişti ki, cuşu huruşa gelen bir mücahit işte düşman diyerekten tüfeğini omuzuna aldı, karşı dağlara salvet eyledi. Eski tüfek öyle bir patladı ki yer gök sallandı. Hem de ortalık barut dumanı içinde kaldı. Artık mücahitleri durdurabilirsen durdur. Tüfekler patlıyor, ortalığı dumanlar alıyor, mücahitlerin kimisi yolun tozları içine seriliyor, vatan için tatlı canlarını verirlerken yerlerini, göğüsleri, tunç siper başka yiğitler alıyorlardı. Onların da kızıl kanları yolun diz boyu tozlarının içine akınca onların da barut dumanları, toz bulutları içindeki yerlerini başka vatan kahramanları alıyordu. Kılıçlar, kamalar çekiliyor, millet birbirine giriyordu. Mücahitler o eski günleri yaşarcasına, öylesine hırsla düşmanlarına saldırıyorlardı ki, insan o eski günleri olduğu gibi yeniden yaşıyordu. Bu sebepten 9 tane saçı sakalı ağarmış eski mücahit, hançerlerle birbirlerini yaralayıp, alakanlarını yolun tozlarına akıttılar. Bayramoğlu teftişini bitirdikten sonra gitmiş kalabalığın öteki ucunda durmuş, ne diyeceğini bilemeden bu savaşırken bir kere olsun rastlamadığı, saçı sakalı ağarmış adamların bu tuhaf oyunlarına ne diyeceğini bilemeden bakıyordu. Hele bunların arasında neredeyse yıkılacak, kulaklarına kırmızı kordele bağlamış, bir çıplak ölümcül ata binmiş Kürt Rüstem'i görünce şaşkınlığı bir kat daha arttı. Kahraman Rüstem neredense eline uzun bir kılıç geçirmiş, olduğu yerden kıpırdanmadan, kıpırdarsa altındaki atın yola serileceğini biliyor, paslı kılıcını havaya naralar atarak savuruyordu. Önde Arif Sayın Bey'in otomobili, yanında Bayramoğlu'yla Murtaza Ağa, arkalarında coşmuş, bacaklarını ta yukarı kaldırarak halay çekenler, mücahitler, askerler, sporcular, halk birbirlerine karışmışlar. Sebebini bilemedikleri bir coşkuyu yaşıyor, İstiklal Savaşı günlerinin heyecanı yeniden yüreklerinde bütün tazeliğiyle duyuyor, Bayramoğlu'nu görmenin, onu coşkuyla karşılamanın mutluluğu içinde kendilerinden geçiyorlardı. Önde Arif Sayın Bey'in otomobili, yanında Bayramoğlu'nun atı çarşının başına kadar geldiler. Arif Sayın Bey otomobili durdurdu, şoför kapıyı açtı. O da gerinerek bir taş yontu gibi otomobilinden çıktı. Bayramoğlu da atından indi, Arif Sayın Bey yüzbaşıyı yanına çağırdı. Onu solunda durdurdu, sağında da Bayramoğlu. Uygun adımlarla çarşının içine yürüdüler. Çarşıyı kesen yollardan çabucak gelerek doldurmuş kalabalık onları alkışlıyor, bağırıyor, çağırıyordu. Üç zafer takının üçünün de altından geçtiler. Birisinin üstünde kol uzunluğunda harflerle "Hoş geldin milli kahraman Bayramoğlu" yazıyordu. Arif Sayın Bey bunu Bayramoğlu'na gösterdi. Bayramoğlu'nun okur yazarlığı yoktu. Bunu bilen Arif Sayın Bey yazıyı ona gösterirken de okudu. Bayramoğlu'nun ağzı kulaklarına vardı. "Bir iyilik et de denize at, balık bilmezse halik bilir" diyordu. Demek ki bu millet beni, benim dökülen kanımı unutmamış da beni böyle karşılıyor. Gözleri yaş içinde kaldı. Bütün sevgisini gözlerine toplayarak minnetle Arif Saim'e baktı. "Konurdağ'da yakaladığımda iyi ki bu hileci bin yüzlü herifi öldürmemişim" diye düşündü. Ona o kadar yalvarmıştı ki Arif Saim, Bayramoğlu kendinden insanlıktan utanmış, "Bir böcek öldürülür de ne yaparsa yapsın bu adam öldürülmez" demiş. Yüzbaşı Arif'i Pınar'ın başında bir gün ağırladıktan sonra bırakmıştı. Ondan sonra da çok karşılaşmışlar, cephe arkadaşı olarak yan yana Fransızlara karşı çarpışmışlar, ikisi de bir daha Konurdağ olayını akıllarının ucundan geçirmemişlerdi. Kasabanın alanına gelir gelmez alanı silme doldurmuş kalabalık, "Hoş geldin Bayramoğlu, hoş geldin kurtarıcımız, hoş geldin kahraman" diye hep bir ağızdan bağırdılar. Ve halaycılar türküsünü söyleyerek Bayramoğlu halayını çektiler. Bayramoğlu dağdayken hakkındaki çıkarılan türkülerden birinden yapılan bu halayı uzun yıllardır seyretmemiş, kendisiyle birlikte kendisi için çıkarılmış halayları, türküleri de unutmuştu. Gözlerinden birer damla yaş süzüldü, bıyığından boynuna indi. Arif Sayın Bey onun duygulanmış, perişan olmuş halini gördü, ona acıdı. Bir Arif Sayın bir insana ne kadar acıyabilirse o kadar acıdı. "Haydi arabaya binelim de gidelim. Bunlar senin kasabaya gelişini coşmuşlar, kutluyorlar. Bu şenlik daha uzun süreceğe benzer" dedi. Onu kolundan tuttu, otomobile soktu. Eve döndüklerinde Taşkın Bey'in salonuna masalar birleştirilerek uzun bir sofranın kurulduğunu, oradakilerin kendilerini beklediklerini gördüler. Arif Sayın Bey kendisi için hazırlanmış yere masanın başına uzun bir tartışmadan sonra Bayramoğlu'nu oturttu. Hemen önce onun bardağını, arkasından da kendi kadehine boz rakıyı doldurdu. Bayramoğlu bu rakı işine de sevindi. Uzun yıllardır bir kere olsun rakıyı ağzına almamış, tadını, kokusunu bile unutmuştu. "Şerefe" diye bardağını kaldırdı Arif Sayın Bey. "İstiklal Harbimizin büyük kahramanı, Mustafa Kemal Paşa'mızın göz bebeği ve de gözdesi, aramızda bulunmak şerefini bize bahşeden Toros'un ölümsüz kartalı Bayramoğlu'nun şerefine." Bütün masa kadeh kaldırdı. "Şerefe" derler, "Toros'un ölümsüz kartalının şerefine." Yemek yatsı namazına kadar sürdü. Tatlılar, şerbetler, kahveler geldi. Konuklar birer ikişer izin isteyerek gittiler. Arif Sayın Bey göndermek istemediklerini küçük bir göz işaretiyle alakoydu. Herkes dağılıp sofra ortadan kaldırıldıktan sonra Arif Sayın Bey yanına oturttuğu Bayramoğlu'nun ellerini avuçlar arasına aldı, okşayarak "Senden büyük bir ricamız var." "Biliyorum İnce Mehmet" diye onun sözünü kesti Bayramoğlu. "Evet biliyorsun, İnce Mehmet nam vatan haini, ırz düşmanı, kanlı katil, bu vatanın ve de bu kasabanın adını beş paralık etti, bunu da biliyorsun." Gözünü Bayramoğlu'nun gözleri içine dikmiş ısrarla bakıyordu. En sonunda Bayramoğlu "biliyorum" demek zorunda kaldı. "Biliyorsun jandarma kumandanımız, kusura bakmasın, jandarmalar yıllardır onunla başa çıkamıyorlar. Bu adam bir çıban başı olaraktan bizi bütün dünyaya rezil-i rüsvay etti. Ünü İngilizleri Fransızları geçti de Rus'u buldu. Onlar da bizim bir çalı kakıcı İnce Mehmet'le başa çıkamayacağımızı öğrenip bizi beş paralık bir vatan sandılar. Bu böyle sürer giderse senin benim kan dökerek kurtardığımız bu vatan elimizden kayıp gidecek. Bizim İnce Mehmet'le uğraştığımızı duyan Fransızlar, İngilizler ve dahi Ruslar geri gelecekler. Geriye gelip bizi gene boyunduruk altına alacaklar. O zaman haydi gene silaha sarıl Bayramoğlu. Bizim bu İnce Mehmet'e gücümüz yetmedi. Biz de Toros'un ölmez kaplanı, kaplan gibi kükreyeni Bayramoğlu'na dahalet ettik. Bu vatanı şu İnce Mehmet'in elinden kurtarabilirsen ancak sen kurtarırsın." Bayramoğlu başını önüne düşürmüş, yüz çizgileri gerilmiş düşünüyordu. "Ne diyorsun Bayramoğlu, bu vatanı bir sefer daha, bu sefer de o düşmandan daha zalim bu düşman, İnce Mehmet'in elinden kurtarabilecek misin?" Bayramoğlu başını kaldırdı, elini Arif Sayın Bey'in dizinin üstüne koydu. "Bu vatanı İnce Mehmet'in elinden ben değil, hiç kimse kurtaramaz." "Niçin kurtaramazmış?" diye öfkeli bir sesle sordu Arif Sayın Bey. "Kim oluyormuş da o Bayramoğlu gibi bir kahramanın karşısına çıkıyormuş? Aldığımız istihbarata nazaran o ince Mehmet, o sümüklü çocuk diyormuş ki, ben öyle bir eşkıyayım ki Bayramoğlu bile benim yanımda eşek hırsızı kalır. Her gittiği yerde, her gittiği. İnce Mehmet'le bu dünyada ben değil, kimse başa çıkamaz. Demek senin için bütün söyledikleri, Bayramoğlu'nun benim yanımda bir sinek hükmü kadar hükmü yok dediği doğru öyleyse.
Doğru.
Nasıl olabilir? Sen Bayramoğlu'sun.
O da İnce Mehmet.
Bayramoğlu'nun yanında İnce Mehmet kim oluyor ya?
Ayrım sonu.